Ayrım 2, Kuzgunlar ve Leşler, 2. cilt, Erol Toy, sayfa 19. Donna Dolores Aydın'la genç kızı savdıktan sonra gözlerine baktı çolağın. Çolak bakışların anlamını hemen kavradı, gözlerini kırpıştırdı. Yaman bir reis olacak dedi. Olduğunda hesap sormaya sıvanırsa karışmayız.
Denizciliğini bilmem diye kıkırdadı kadın, işrette ustasına benzememekte.
Daha el değmediğinden hele bir tadını alsın, görürsün.
Reis efendim de öyleydi diye hayıflandı. Ama ödedi her şeyi. Mutluluğun ne olduğunu ben de bilmezmişim. Bilirim sanırdım daha önce. Öğrenince buyurduğun gibi borçlandım size. Borcumu da ödeyememekteyim bir türlü.
Yazık ki reisimiz burada değil. Olmalı duymalıydı dediklerini.
Duymayacağını bilmekteyim. Size işvelendiğimi aktarmayacak denli ince olduğunuzu da. Neylersiniz özlem kötü efendim. Aklıma düştükçe içim tutuşmakta. Çok zaman yoksunluğa katlanıyorum. Sizi görünce öyle tutuşuyor ki özlemim, bıkıldığımı unutuyorum.
Senden bıkılmaz Donna Dolores dedi çolak. Bıkanın aklına şaşarız. Bilmekteyiz ki derya üstünde senin gibisi yoktur. Reisimiz de bilmekte bunu. Bildiğinden her yolumuz düşüşünde armağanlamakta.
Kadın için süs avutucudur efendim, anımsandığının tanığı olduğundan. Geçersizdir lakin, tenim alev alev yanmaktayken elmas ışıltısı işe yaramamakta.
Bilmekteyiz, kocalığımız reisin yerini dolduramaz hiçbir zaman. Bizimki gönül avuntusu, neylersin ki reisimiz yakında buralardan geçici değil.
Hiçbir umut yok mu diye hıçkırdı kadın,
giderek arttı hıçkırıkları.
Sanmamaktayız dedi çolak, içini bilmekteyiz reisimizinkini de. Ne var ki töremiz uçkurumuza uymayı yasaklar. Senin gibi bir dilberin dizi dibinde oturmayı, dünyanın bütün denizlerinde dolaşmaya yeğleriz bize kalsa. Reisimiz de yeğler, kuşkun olmasın. Töre yakamıza sıralmış bir kez, durağan kalkamayız. Kalkamayan da deryanın cilvesi, dilberinkini bastırır ne yazık.
Anlamaktayım efendim dedi ha kadın hıçkırıklarını sıklaştırarak. Benim mutluluğum umutsuzlukla bundan öte. Reis efendim armağanı yerine göndermekte. Gelmeyeceğinin belirtisi olarak. Oysa geleceğini ummak mutlandırır beni diyerek kapaklandı kadın.
Gelmeyeceğini kabullenip gelende sevinmek yeğdir kadınım dedi okşayarak çolak.
Kadının diri teni avucunu yaktı, ensesini boynunu sırtına okşadı. Kadın hıçkırıklarını kuruttu, titreyerek doğruldu. Gözlerini aradı çolağın. Hemen vazgeçti. Göz kapaklarını kocaman kocaman indirdi. Elini yakaladı sırtında, gerdanının üstünde memelerinin ayrımında gezdirdi. Duru yumuşak teninin gıdıklaması parmaklarının ucundan beynine ağdı solunun. Solunumu sıklaştı, elini ağır ağır ipek giysinin içinden akıttı kadın. Gözleri öyle kapalı, dudaklarında bilinmeyen bir türkünün kıpırtısı, elbisesinin bağlarını çözdü çabuk çabuk. Dağılan ipeklinin içinden şaşılacak denli diri bir beden fışkırdı. Gözlerine inanamadı çolak, yılların eskitemediği derinin yumuşaklığına dokundu dudaklarıyla. Kadın tek elini yakaladığı gibi kalçalarının, baldırlarının üstünde gezdirdi. Her yanının tutuştuğunu gören çolak aceleyle elini çekti. Kadın gözlerini açtı. Özlemin renk yakamozu döküldü göz pınarlarından. Aceleyle ipek giysiyi topladı çolak. Aceleyle sağ elinin çengeline sardı bir iyice. Kadının çıplaklığını tüm gücüyle çekti kıllı gövdesine. Yanık teninin üstünde ak bir köpük gibi dalgalandı kadın. Titreyen elleriyle solunun cepkenini, mintanını, çakşırını soydu. Kabarıp irileşen sünnetli organını kucakladı var gücüyle. Memelerine, göbeğine, kalçalarına sürdükten sonra kıvranarak sırt üstü uzandı. Çolak solu, ipeğe sarılı çengel elini omuz başında yere dayadı. Kadının üstüne uzandı ağır ağır. Sol eli bedeninin bütün bıngıl bıngıllığını ovarken, iki eliyle yakaladığı organını içine kaydırıverdi kadın. Ağzından uzanan iniltiler koca gövdenin açık deniz dalgasına tutulmuş kalyon örneği yalpalayarak karıştı. Solu her yanından taşan diri ve yumuşak bedenin üstünde iriliğinden soyutlandı. Kendini incecik, kısacık ve güçsüz duydu bir an. Ağırlığının tümünü çengeline verince bileği sızladı. Toparlanıp yüklendi kadına. Kıvanmaların inlemelerine katıldı. Yumuşak minder iki iri gövdenin basıncıyla bez inceliğine dönmüştü. Bitmeyen bir çoğalmanın sarsıntısında üst üste soluklandılar. Dolores son çığlıklarını çolağın ağzında boğmaktan mutlu, gözlerinde ödenmez bir borcun sevecenliğiyle kaykıldı. Kalçaları tutuştu solunun. Beyninin derinliklerinden kopan bir seyirme, kalçalarında sonuçlanırken kadının iri memelerini kemirdi. Sonra memesi ağzında kendininkinden geçti. Dolores adamın ağırlığını üstünden kaydırdı. Kalçalarında sevinçli bir terlemenin ışıltısıyla doğruldu, saçlarını düzeltti. Sezdirmeden ipek giysisini çengelden çözmeye başladı. Çolak gözlerini açtı, hafif doğrularak başını kaldırdı.
''Hiç değişmemişsin kadınım'' dedi, ''hiç değişmeyeceksin.''
''Yalnız siz ve reis efendim için efendim'' diye yanıtladı kadın. Eğildi ağzından öptü çolağı. ''Salt ikiniz kadınlığımı tattırıyorsunuz bana. Utançsız, aldatmasız bir sizinle özlemimi giderebiliyorum. Ve bana yetiyor bu. Reis efendim gelmezse sizi gönderiyor ya, yetiyor.''
''Reisimiz neler kaçırdığını bilmekte kadınım. Bildiğinden hiç unutmamakta seni.''
''Ben de unutmamaktayım efendim. Ben de borçlanmasını bilirim, bilmektesiniz. Ve ödenmeyecek borç olduğunu da bilirim bunun. Kulluğumu göstermek için göndereceklerimi kabullenmenizi dilerim.''
''Senin üstüne, senden sonra.'' diye dikildi çolak. ''İstemez. Biz alacağımızı aldık. Böylesi bir mutluluktan sonra avlanmak kişinin budalalığına işarettir. Kendimizle kalmayı dileriz senden. Kalıp kendimizi ve verdiğinin değerini alabildiğince yaşamayı isteriz. Çok görmezsen başka her şeyden bağışla ve unut bizi.''
''Sizi unutmak, hep mümkün olmayanı istersiniz. Ama madem buyurmaktasınız, buyurduğunuz gibi olsun. Gidip çömezlere bir bakayım, bizi utandırmasınlar.''
''Az önce ne dedin? Utançsız ve aldatmasız. Bizim çömezden yana kaygın olmasın. Seninki de iyi usta elinden çıkmadır, güveniriz. Tasaya gerek yok.''
''Yine de bir bakmayı dilerim efendim. Siz de diler misiniz?''
''Bu yaştan sonra adımızı gözetlemeciye çıkartmayız. Var sen gönlünce eğlen.''
''Bilmekte misiniz? Kendim rahatlayınca rahatlayanları görmek de tat veriyor.''
''Demedikse diyoruz işte, donna dolares.'' dedi gülerek çolak. ''Kocamaktayız ki yaptığımızın yapılmasından tad almaya başladık.''
''Öyle efendim.'' dedi ipeklerinin içine gömülerek kadın. ''Haklısınız.'' diye kırıttı. Ve umulmaz çevikliğiyle kapıdan aktı gitti.
Aydın şarabın alazını midesinde, Ingrid'in dudaklarının serinliğini ağzında duydu. Bir irkilme yürüdü bilincinden. Ağzına geldiğinde kızın kalın etli dudaklarında eridi. Tası nereye koyacağını bilemedi, sonra bırakıverdi elinden. Daha önce Leventli'ye soyunmuş olanlardan dinlediği nice aşk öyküsü belliğinde birbirine eklenerek kervanlaştı. Anlatılanları yinelemek istedi. Kervandan bir parça koparmak amacıyla belleğini yokladı. Yazık! Katar çoktan varacağı yere varmışçasına boşalıvermişti başının içi. Düşlediği dere boyunda aklından geçirerek boşaldığı her şey bir buğunun ardında yitiklere karışmıştı. Kendini zorladıkça bedeninin alal olduğunu sezinliyor ama zorlamadan da edemiyordu. Ingrid genç bedenin bütün kaslarında gidip gelen seyrilmeyi yakalamak isteğiyle tutuştu. Ağzının serinliğini Aydın'ın yanan dudaklarında dolandırdı. Aydın ne yaptığının ayrımında olmadan içgüdülerinin etkisine girdi, kolları uzandı. Parmakları kendiliğinden kasılıp açılarak ince bedeni okşamaya durdu. Ve genç kız bu okşayışları bekliyormuşçasına çözüldü. Teninin her noktasını devindirerek sokuldu alabildiğine. İpek derisinin aba cepkenine sürtünmesini yüreğinde duydu Aydın. Kollarının tüm gücüyle sıktı kadını. Omurgasından gelen kütürtü kulaklarında zonklayınca ürktü, kolları gevşedi. Kütürtünün hemen ardından kadının daha bir sokularak inlemesi coşkusunu arttırdı. Gövdesinde, kollarında, parmaklarında kendiliğinden beliren itkinin etkisinde devindi. Devindikçe yitirdiğini sandığı belleğinin anlatılanları bir bir canlandırmakta olduğunu ayırdı. Bu ayrımla daha bir bıraktı kendini. Ingrid kıvranışları, sokuluşları, öpüş ve okşayışlarıyla her şeyi şimdiye değin duyup da uygulamaya olanak bulamadığı her şeyi anımsamasına yardımcı oluyordu. Kızı omuzlarından tuttu, kendinden bir an uzaklaştırdı. Yüzüne, gözlerine, bir türlü bakışlarını alamadığı sarı saçlarına, serin dudaklarına baktı. Ödenmez bir borçlulukla yeniden bağrına bastırıp ağzından uzun uzun öptü. Kolunu mintanının altından gövdesine sarıverdi genç kadın. Göğsünden sırtına alevli bir kamçının yaladığını duydu. Tutuşan gövdesi ten özlemiyle dikildi. Cepkenini attı, mintanını attı, kızın giysisine uzandı. Parmaklarının ivecen coşkusu sıyırmayı beceremedi. Artan ivecenliğin etkisinde boydan boya yırttı giysiyi.
Ingrid ipeğin gücünü ayırıveren parmaklara baktı uzun uzun. Avucunun içine aldı, tek tek öptü. Sonra omuzlarında aşırtarak yaklaştı. Teninin tüm ılıklığıyla Aydın'ın yanan gövdesine yaslandı. Bir korku gelip saplandı Aydın'ın yüreğine. Bundan sonrasını yine unutmanın kaygısı, kollarının ellerinin işlevini sertleştirdi. Genç kadın ürkek acılı bakışlarla beyninin derinlerini oydu. Kalıverdi genç adam, parmakları kolları tutuluverdi. Bağrına yaslanan kızın saçlarını sığazlamaktan öte bir davranışla bulunamadı uzun süre. Okşadı, okşadı, okşadı. Ingrid gözlerinin derinlerinde kışkırtıcı parıltılarla yeniden baktı. Aydın devinimlerinin niteliği bilinmeyen bir çekim gücünün etkisinde yürüdüğünü duydu. Öfkelenmek istedi. Sevecenlikle omuzlarını, boynunu okşadı kızın. Daha ötelere varmak gerektiğini düşündü. Ötelerde ne olduğunu çıkaramadı bir an. Köyünü, köyünde dinlediklerini anımsamak istedi. Belleği kör bir kuyu gibi bilgisizliğiyle alay ediyordu. Ingrid davranışlarındaki eksiklik ve tutarsızlıktan durumu anlamakta gecikmedi. Korsan öykülerinin bıraktığı izle yaşamının acısı bir an yüreğinde hınç oldu. Alay etmek, kışkırtmak, büsbütün unutturmak isteğiyle tutuştu bir an. Sonra kendi bedeninin isteklerinde eridiğini sezdi. Hıncını, öfkesini, utancını unuttu. Görev diye başladığı işe tutkuyla sarıldı. Coşkusuna kadının coşkusu eklenince Aydın'ın okşayışları düzeliverdi. Sonrasına, daha sonrasına, en sonrasına doğru kanatlanmışçasına ilerledi. Ingrid genç adamın acı gücüyle kavradığı her yerden tat ala ala sonrasında yardımcı olmaya gönlüyle katlandı. Giderek Aydın'dan ivecen, Aydın'dan coşkulu kıvranmaların bulutuna daldı. Alt alta üst üste yuvarlandıklarında kimin kimi okşadığını, kimin kimi sevdiğini ikisi de bilmiyorlardı. Çopur'la kör hanın genel salonuna adımlamaya başladıklarında Donna Gonzales her zamanki yerine oturmuştu. Yenice taradığı saçları ayna karşısında düzeltilmiş ipek giysisinin içinde görkemli bir kuruluşla dimdik duruyordu. Gözlerinin altı hafif morarmış, yüzünde dingin, herkesi her şeyi sevmeye hazır bir gülücük çiçeklenmişti. Boğa ile Veli geniş adımlarla yaklaştılar. Boğa kadının yüzüne bakar bakmaz parmağıyla yukarıyı gösterdi. ''Yalnız değil mi?'' Donna Dolores karşısında dikilenlere baktı, tanıdık tanıdık, başını salladı. Yanıtı yeterli bulmuş olmalılar. Hiç uzatmadan merdivene yöneldiler. Kadın arkalarından baktı bir an, sonra kıvanarak yalandı. ''Almaya gelmiş olmalılar'' dedi. ''Her zaman böyle yaparlar. Her zaman isteğimizi kursağımızda bırakırlar. Bu kez ben onlardan önce davrandım.'' İlk sahanlığa vardıklarında durakladılar. Veli Boğa'nın yüzüne baktı. ''Bizimki hiç zaman getirmemiş.'' ''Bizimki mi yoksa Donna Dolores mi?'' ''Haklısın, sanırım bu kez zamanı kullanan Donna Dolores oldu.''
''İyi oldu, çolağın hiçbir eksiğinin olmadığı Donna'nın yüzünden anlaşılmakta. Ona ulaşmayan kocalık bizim yanımıza hiç uğrayamaz. Donna Dolores gönlünce bayram ettirmek diliyorsa yaşadı demektir.''
''Sen de mi ona sulanmaktasın Boğa yoldaş?'' diye ikircimli ikircirli baktı kör. ''Donna Dolores La Valette'nin avratları arasında bir tanedir. Kırmızı derilileri bilmeyiz. Ak deriller içinde üstüne görmediğimiz kesin. O da bizim gibi eskiyeceğine yenilenmekte. Eh, bunca dostluğun hatırını yıkacak değiliz.''
''Desene, kokona gölgemizde bayram edecek.''
''Bayram edecek olan biziz. Kendimizi sınayacağız. Biz de çolak yoldaşımız gibi kendimizden hoşnut bırakabilirsek yaşamanın tadını sürdürüyoruz demektir. Yok, yarı yolda kalırsak ayıbımızı örtmeye de eski dost gerek. Yani işe neresinden bakarsak bakalım Donna Dolores'le koşuluyuz.''
''Don Gonzales bizi bir duysa sopayla kovalardı.''
''Sopayla kovalayacağına karısına sahiplense yeter, hepimiz çekilir gideriz.''
''Böyle bir avratın kocası olmak da zor iş, bilmekte misin?''
''Koca olmak zor iş kör yoldaş, bak bizi nice ikircimlendirmekte.''
''Çömez ne etti acaba?''
''Kızlığı gitmiştir ki Gonzales bizden yüz görümlü isterse şaşma.''
''Eh, madem gitti tadını sürsün iki gün daha.''
''Biz de sürelim, hadi varıp kaldıralım çolağı, kaltabanlığın sırası değil.''
Dincelmenin sevinciyle basamakları daha bir hızlı çıktılar. Soluklanmadan çolak solunun her zaman kaldığı odanın kapısına vardılar. Açlıklarında boylu boyunca uzanmış, horladığını gördüler. 3. Kısım. Gökçe'nin tavlanın başında karşıladı ikisini de.
Doyranın atının dizginine yapıştı. Türkmen kızı çevikliğiyle attan inişini dinledi keskin kulaklarıyla. Sevincinin coşkusunu taşıra taşıra, "Kızımı caydırdın beyim," dedi. "Bize bu mutluluğu bağışladın. Ummamaktaydık. Gitti demekteydik. Bir kez giden bir dahi dönmez düşüncesindeydik. Yolcuya buyruk geçmez, hancı hizmetinden sorumludur savlamaktaydık. Türkmen beyinin buyruğu konuk önünde geçersizdir bilirdik. Geçerli kılana alkış, dinleyene borç, anlayana saygı. Sağ olasın, sevincimizi anlatmamız güç, bağışlayın." Sarıldı atından atlayan Doyran'a. Yüreğinin coşkun atışlarını yüreğinde dinledi uzun boylu. Dilini keskin dudaklarında dolandırdı. Yürek atışından konuşmaya güç bulmuşçasına sürdürdü. "Dileğimizden ötesine tanıklık etmekteyiz. Umduğumuzdan çoğunu bulmaktayız. Kocalıktan mı tezisler olduk? Olacağın olmasını beklediğimizden mi bilmemekteyiz? Bildiğimiz içimize doğanın kızımızın yüreğinde tohumlanması, beyimizin damarlarında meyvelenmesidir. Can yoldaşımıza yeniden ve bu kez yitirmeyesiye kavuşmanın coşkusunu anlatmak nice bir güçmüş." Okşadı Doyran'ı, saçlarını tenini kokladı. "Can kızım, güzel kızım, obamıza hoş geldin, bize esenlik getirdin." Doyran atların terini soğutmaya durmuş seyislere baktı bir an. Ninenin koltuğunun altından kaydırabildiği yarım bakışları alazlandı. Alazlar kirpiklerinden sıçrayarak Bican Bey'in göz bebeklerinde tutuştu. "Ninem," dedi, "her şey size ayan. Neden gitmem gerektiğini bilmekteydiniz, neden gittiğimi de." "Bizi korkutan, ürküten, vedayı kaygılandıran da buydu ya güzel kızım. Kendi sevdamızı unutmuş olsak da çok sevdaya tanıklık ettik. Diler gözlerimizle, diler yüreğimizle çok tutkular gördük. Gördüğümüzden yüreğin bağındakini, belleğin pınarındakini öğrenmeye öğrencilik ettik. Yanılmadığımızı sanmaktaydık. Bildiklerimiz bizi yıldırırdı. Yılgınlığımızdan ağzımız açıp tek sözcük diyemezdik." "Yılgınlığınızdan mı?" diye sordu Bican Bey. "Er alanını kendi düzeltmeli savınızdan mı? Bize kalırsa tohumun çiçeğe duracağından kuşkusuzsunuzdur. Eğer burada, eğer orada kişi değişmedikçe yer değişmiş, önem vermediğinizden çıtlatmadınız."
"Çıtlatamazdık buyurduğunuz gibi beyim," dedi. "Bu kulluğumuza aykırı gelirdi. Buyruğumuzdaki uyruklardan ikisi olsaydı, töre bize izin verseydi, yaşımıza sığınabilme olanağımız bulunsaydı bunca geciktirmezdik. Varırdık katınıza. Biz böyle uygun gördük derdik. Ve dahi uygun gördüğümüz aykırı gelmezdi. Oysa siz başkaydınız. Biriniz konuk, biriniz Ülgen Atan'ın torunu. Oğuz Kağan postunun sahibiydiniz. İkinize de saygıdan öte davranışımız olabilmez. Olabilmeyende de uyruğunuz, uydunuz olarak buyruğunuzu beklemek ödevimizdi. Nice bir ivecenliğimiz olsa koşuluyduk buna. Kişi koşulu olan da daha bir ivecen olmakta. Bizim yanlışımız bu, bağışlayın."
"Bağışlamak? Sizi böylesine ikircimlendirdiğimiz için bizi kim bağışlayacak? Kim yitirdiğimiz zamanın hesabını soracak? Sormaktasınız zaten ninem," dedi Doyran. "Bunu öyle bir yapmaktasınız ki kendi kendimizi acuzlamak, azarlamak, hatta sövmek gerektiğine inanmaktayız."
"Yapmayın kızım," dedi nine. "Bizim sözlerimiz bunun için değil. Tersine mutluluk ve dahi sevinç için. Size yaraşan o. Biz yaraşığını belirtmek istedik. Coşkumuz ve dahi kıvancımızdan yanlış anlaşılacak savlar öne sürdükse bağışlayın."
"Ninem," dedi Bican, "hatunumuzu bilmektesiniz, sizin öğrenciniz. Söz tuzağına gelir sanmaktaysanız size yaraşırlığına tanıklık ederiz. Yok, amacınız gerçekten dediği gibi bizi ucuzlamaksa haksız olmadığınızı belirtiriz. Buyurduğunuz gibi biz ilk gördüğümüzde birbirimizin soluğuyla tutuşmaya hazırlanmış alaz topları olmuşuz. Bunu sezinlemedikse suç bizim. Meğer ikimiz de birbirimizi beklemişiz. Beklemeyi de sürdürecekmişiz bilesin."
"Korkumuz buydu. Kişi tutkun oldu mu çırağına ateş bekler. Tutkunun ilacı tutuşmak, tutkusuyla yeryüzünü, yeryüzündekileri vedai bakmaktalarsa gökyüzündekileri aydınlatmaktır. Bir tutkun yüz aydıncı gibidir, savlamamışlar mı? Neden? Aydıncı düşün vererek uyarır kişiyi, tutkun örnek vererek. Bilmektesiniz ki örnek düşünün uygulamasıdır. Vedai uygulama somuttur, düşünse soyut. İnsan soyut olana kolay yaklaşmaz. Ateş yakar dersin, yanmayan da nereden bilsin? Oysa yanıldığını gören de inanır. İşte tutkunun aydıncıya göre yararı."
"Kime karşı?" Aydıncıya bilgiye mi yoksula bilisize mi diye sordu Doyran. Bilisiz yansa da nedeni ateşte aramaz ki.
Bizim gibi demek istemektesin öyle mi hatunumuz dedi Bican.
Tövbe diye atıldı Gökçeliğine. Kendinizi neden ucuzlamaktasınız? İşte burada yanımdasınız. Gövdemizden uzanmış iki çınar gibi birbirinize sarılmışsınız. Her bir dalınız 7 kat göğün bir katını kaplamakta. Her bir yaprağınız Tuğba kandili gibi evreni aydınlatmaktaysan böylesi bir ucuzlamanın yeri ve dahi zamanı mı ola? Etmeyin kuzularım. Biz burada sevda üstüne yır koşmaya sıvanırız. Siz tutkunuzdan utanırcasına neler demektesiniz?
Utanmak dedi Doyran. Tövbe utanmamaktayız. Öylesine kıvanmaktayız ki buyurduğunuz gibi yitirilmiş her ana sövmek hakkını bulmaktayız kendimizde. Mutlu olmayan mutsuzluğundan öç alabilir mi?
Yanlış duymamaktayız değil mi? Yanlış anlamaklıklarımızdan bağışlıyorsunuz bizi. Ardınızdan kötü düşündükse bağışlıyorsunuz bizi. Ardınızdan kötü düşündükse aklıyorsunuz. Düşündük de doğrusu. Dedik ki biri ötekinden kalır değil. Bey konuktur diye açılmamakta, konuk beydir diye. Öylece sürüp gidecekler. Akıllarının ucuna birbirlerinin tutkusu düşmeyecek. Kendi tutkularının döngüsünde döne döne tutuşup bitecekler. Oysa ne görmekteyiz? Alaz yumak olmuş, bağrınızdan taşmış ve dahi tutkusuna kavuşmuş. Yol uzamadan, gönüle kaygının gölgesi düşmeden, en kötüsü ayrılığın ıncı, kine dönmeden.
Kinlenmek kolay mı ninem dedi Bican. Kişi kusurunu başkasında arar mı?
Tutkunsa, sevdalıysa arar. Neden bir açıklama yapmadı? Neden bir iz yol vermedi der? Suçlama hınca kine dönüşür. Öfke yapılması gerekeni unutturur. Oysa bir el uzatma, bir kol açmadır tümü. Bunu yapmayan, yapmayan nedenleri olduğundan yapmaz. Yapamadığından. Bu bilinç tutkuyu dizginler. Dizginlediğinden ötürü hıncı da biler. Oysa tersi, sizin gibi yerini zamanını bilip açıklayıverenler yitirilen zamana kızmakta haklıdırlar. Kaç kez ağzımızı açtık, kaç kez dudaklarımızın ucuna geleni yutkunduk anımsamaktayız. Töre bizi bağladıktan öte yasa saylan abdalı kısıtladıktan geri ne diyebilirdik? Buyurduğun gibi beyim er alanını kendi açmalı, yiğit yuvasını kendi yapmalı. Açamayacaksınız, yapamayacaksınız diye kaygılanmaktan içimiz içimize sığmamaktaydı. Hem güvenmekteydik size hem korkmaktaydık. Güvenmekteydik çünkü tanımaktaydık. Korkmaktaydık çünkü yine tanımaktaydık. Biriniz yasakçı, biriniz yasaklıydınız. Kendi bilgilerinize göre. Bir kez bu düşüncenin ardına düşüp gittiniz mi, sevda ayan beyan teninizde ışılasa dönüp bakmazdınız. Bilmesek tanımasak umutlanırdık, umutlanıyorduk sizden, ürküyorduk bilincinizden. Sonunda korktuğumuz olmadı, tohum toprağına kavuştu ya, gayrı nice bir söz etsek ağız, nice bir şölen düşsek yoz gelir bize.
Demek hatunumuzu yerine yerleştirip elimiz koynumuzda dönüp gelseydik, azarlanacaktık ki dedi Bican.
Haddimiz mi diye atıldı Gökçeliğine, haddimiz mi beyim? Siz ki alka evli ulusunun postunda oturmaktasınız. Siz ki uydusu uyruğu olmaktan mutluluk duyduğumuz Bican beyimizsiniz. Biz nice kötü bir uyruk olalım ki beyimize azar etmeye sıvanalım. Mümkün mü?
Ninemiz haklı beyim dedi Doyran. Uyruk size dik bakamaz. Oysa biz yoksul azarla başımızı kurtarabilirsek sevinmeliyiz. Beye saygı borçtur ama kula buyruk kamçı olabilir. Anladığımız siz töre ben utanç diye açılmasaydık, birbirimize ninem bir sürü acımızla baş başa bırakacaktı bizi. Yansınlar ki kavuşmanın tadını anlasınlar diyerekten. Sonra da bir pundunu bulup kulluğuna koşmam için beni buldurup buyuracaktı.
Biz kulluğa buyruk vermeyiz dedi nina. Azatlık kıvancı duymaktayken güldü sonra. Ama doğru buyurdun, bütünleşmiş sevda kulluktur. Tıpkı kişi kendisinin kulu imişçesine. Neden dersen ayrı yoktur sevdada. Oldu mu sevda değildir, bütünlüktür açığı. İki can birbirinin içinde, kanında, bilincinde, belleğindeki kişisel kalıntıları arıtarak bütünleşebilmekteyse sevda vardır. Ötesi belki istektir, geçici olur. Belki tutkudur, yakar kavurur bir zaman ama sevda olabilemez. Sevda gerçekliğinde kişiyi bütünleyen, bütünleştiren, birleştirendir. Bileşkedir kesinlikle. Her bileşkede olduğunca eşler birer birer çok şey yitirirler. Kişiliklerinden, kimliklerinden, düşünce ve dahi davranışlarından. Zorunludurlar buna. Ama yitirdiklerinin iki katını kazanırlar her yitirilenin karşılığında. Bileşke sevdadan oluşursa sağlıklı ve dahi sağlamdır. Çıkardan, tutkudan ya da istekten oluşmaktaysa yozdur. Biri bozar bileşmeyi, biri düzer. Seçen vermeyi de seçmiştir bu yüzden, almanın karşılığı olarak. Ve dahi vermeyi hiç bilmeyen bile sevdanın tutsağı olduğunda ilkin özgürlüğünü vermeyi bilir. Ardından çorap söküğü gibi gelir vermek. Verdikçe büyür insan, çoğalır, artar. Ve dahi bir olan ikileşir, ikili düşünür, ikili sever, ikili ister, ikili yapar. Uyumla, istekle, bilinçle. O zaman da yitirmediğini anlar. Verdiğini sandığı her şeyi iki olarak aldığını görür, ayırır, duyar ve dahi bilir. Bu bilinçtir. İnsanlığın mayasını oluşturan, tamlığın temeli iki ayrı ucun bileşkesindedir. Bir içinde ikiyi, üçü taşıdığında doludur, yoksa anlamsız. Birden sustu, derin derin uzaklara baktı. Bilinmez ufuklarda birilerini aradı buldu, yüzü güldü. Onlara konuşurcasına kısık ama doğrudan yüreğe seslenen fısıltılarla sürdürdü. Birden pek soyut savladık, erim düşüverdi gönlümüze. Atının üstünde obamız yaylasına geliyordu sanki. Ve biz dahi atımızın üstünde beklemekteydik. Atımla, pusatımla, doğayla söyleşircesine dalıverdik. Her şeyi daha bir söylemeden bilmiş ve dahi çözümlemiş iki aydıncının yanında olduğumuzu unutuverdik. Bağışlayın yavrularım, kişi kocadığında sevince de, üzünce de dayanamamakta. Az biraz fazlasını bulduğumu çenesine vurmakta Alaz'ı. Vurmakta ya, doğru yerine yanlışı, somut yerine soyutu sıralayıvermekte.
Öğüdün ışığımız olacak ninem, dedi bey. Sen nice karalamak istersen de dediklerin gerçeğin özü. Bilincine çelik örneği su vermek isteyen ocağında pişmeli, örsüne düşmeli, çekicinle dövüşmeli. Saylan babamız da burada olmalıydı ki. Sizin bilge savlarınızı yır döküp kulağımızdan gönlümüze soka, cıda örneği. Yazık, kurultayımızı derler derlemez çekilip gitti. Gitmeseydi nice bir güzel aktarırdı buyurduklarınızı. Oysa siz bize yüklemektesiniz.
Ne var ki omuzlarımız güçsüz, dedi Doyran. Bilincimiz bilisizdir. Buyurduğunuzu duysak bile anlamamaktayız. Beyimiz anlamakta elbet, ben anlamamaktayım. Aktarmayı nice bir üstleneyim. Bir yoksul sevdalı bunca aydınlığı nice bir taşır ki...
Yükle sevdana kızım, dediğine, yaşa sevdanı ama kısıtsız, kayıtsız, uğrunda dövüşmekten sakınmaksızın. Yaşadığında göreceksin ki bizim öğrendiğimizle söylediğimiz soyut, yaşamakla somutlaşmakta. Somutun aktarması da az önce söyleştiğimiz gibi kolay olmakta. Dileğimiz sevginin aktarılmasıdır. Bilgiyi arayan bulur, ko olduğu yerde kalsın. Kalmamış mı zaten? Bizim Horasan erleri yeryüzüne yeniden yayıncaya bilgi bilgeler kentinin kuyularında uykuya dalmamış mı? Sonra arayan ve dahi aktaranları gelmiş, oradan arayanına değin el vermiş. Oysa sevgi, herkesin yüreğinde taşmaya hazır bir pınardır. Yeter ki taşırmaktan sakınma, koyuver iplerini. O tükenmesizce akar gayrı. Bir kez verildi mi ürer, üredikçe vermenin tadı mutluluğu kurar. Sizden dileğimiz ancak bu olabilir. Çünkü bize böyle aktarıldı. Biz daha da öteden aktaramadık. Size aktardık ama bedai siz ötesiniz.
Sen her zaman vermesini bildin ninem, dedi Doyran. Sizin öğrenciniz olmaktan söz edemez, iyi bilir. Bilirim ya, aldığımı yatsırsam suça batarım. Aktaracağım verdiğiniz ölçüsünde olmayacaktır. Şimdiden bilmekteyim bunu. Yazık ki size yaraşır çırak olamadım. Olabileceğimi de sanmamaktayım. O yüzden bağışınızı da almayı dilerim. Aktardığınızdan ötede aktaramazsam güçsüzlüğüme bağışlayın.
Güç biliği karşılasa ikimizinkini birleştirirdi, dedi yakınarak Bican.
Yazık ki birinin soyut, birinin somut olması gibi ayrılıkları var. Aykırılık değil, çakışma söz konusudur her zaman. Güçle bilinç birleşende ikisi de çoğalır. Ancak bizde güç var, bilinç ise ninemizde olduğundan yoksunluğumuz hep bağışlanacaktır.
Beyimiz bizimle eğlenmekte, dedi gülerek Gökçedin'e. Sevincimizin coşkunluğuna vermekte zırvalarımızı. Sağ olsun, burada kucak kucağa durup sizi ayakta tuttuğumuzdan ötürü bağışlanma isteyecek biz olduğumuz halde aldırmamakta.
Siz ikiniz olanda, dedi Sevecen, Sevecen Bey, doyulmaz söyleşiye, iki bilgeyle kuşatılmak doyumsuz sevinç kaynağı. Bilmemekte misiniz? Bilgesiz otağa, yayıksız ayrana benzer. Yavandır, kakavandır, yozdur. O yüzden bey olsun, kağan olsun, bilgeye saygı borcu vardır. Hele sizin gibi çıkarsızını bulan da ayakta duymanın sözü mü edilirmiş? Selçuklu Bilge'ye saygı duyduğunda yücelmişti. Bilge Selçuklu'ya saygı duyduğunda battı. Bilge Tanyukuk sağlamca durmasa Bilge Kağan Göktürk tuğunu dikebilir miydi? Ya Horasan erlerinin yücelttikleri tuğlar saymakla tükenir mi? Yerleşiğin sarayında yeşerir bilgi Türkmen'in otağında. Ne var ki herkesin bilgisi kendincedir. Yerleşiğin ki yazılara dökülür, betiklere çizilir. Göçebenin ki belleklere kazılıp yüreğe aktarılır. Bizim yazı olarak taşıyacağımız soy kütüğümüzden artık olmaz. Onlarınki duvarlara sığmaz, dolaplarda gizlenir. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 36.